Ayrım 32.
Babalık yeniden 3 numaraya yerleştirildi. O da sık sık şöyle diyordu. Kimin duyup duymadığını umursamadan. Hep demişimdir ya, kemesen yelin kimseye bir faydası yok ve sonu fena değilse iyi sayılır her şey. Yeni sıra evlere verilmesi gereken isim konusunda biraz tartışma çıkmıştı. Muharebe bahçeleri veya güzel iyinler düşünülmüştü. Fakat bir süre sonra hobbitvari bir sağduyuyla sadece yeni sıra evleri denmeye başlandı. Fakat buraya şarki çıkmazı demek tam bir subaşı esprisi olmuştu. En büyük zarar ve kayıp ağaçlardı çünkü Şarki'nin emriyle şairin dört bir bucağındaki ağaçlar pervasızca kesilmişti. Sam de her şeyden çok bunlara yanıyordu. Her şeyden önce bu yaranın iyileşmesi uzun zaman alacaktı ve ancak torununun torunu şairi şair gibi görebilecek diye düşünüyordu. Sonra aniden bir gün Galadriel'in hediyesini hatırlayıverdi. Çünkü haftalardır yaşadığı maceraları düşünemeyecek kadar meşguldü. Kutuyu çıkartarak bunları diğer yolculara, çünkü artık herkes onları bu isimle çağırıyordu, gösterdi ve fikirlerini sordu. "Onu ne zaman hatırlayacağını merak edip duruyordum," dedi Frodo. "Aç bakalım." Kutu ortasında gümüş kabuklu minik bir cevize benzeyen tek bir tohumun bulunduğu yumuşak ve ince gri renkli bir toz ile doluydu. "Rüzgarlı bir havada havaya savur ve bırak, kendi işini kendi görsün," dedi Pippin. "Neyin üzerine?" dedi Sam. "Bir noktayı fidanlık olarak seç kendine ve oradaki bitkilere neler olduğunu izle," dedi Merry. "Eminim ki hanım bu kadar kişi cefa çekerken bunun hepsini kendi bahçem için kullanmamı istemezdi," dedi Sam. "Bütün aklını ve bilgini kullan Sam," dedi Frodo. "Sonra da armağanını yaptığın işe yardımcı olması ve iyileştirmesi için kullan. Ve idareli kullan. Burada çok fazla yok. Ve herhalde her bir zerrenin bile kıymeti vardır." Böylece Sam özellikle güzel ve hoş ağaçların tahrip edilmiş olduğu yerlere fidanlar dikti. Ve her birinin kökündeki toprağa kıymetli tozundan bir zerre bıraktı. Şair de bir yukarı bir aşağı dolaşarak bu işi yaptı ama Hobbit köy ile su başına biraz iltimas geçtiyse bile kimse bunun için onu suçlamadı. Sonunda hala elinde biraz toz kalmış olduğunu gördü. Böylece aşağı yukarı şairin tam ortası olan 3 metrelik kayasına giderek kendi hayır duasıyla bunu havaya savurdu. Minik gümüş cevizi davet bahçesine bir zamanlar o ağacın durduğu yere dikti ve buradan ne çıkacağını merakla bekledi. Bütün bir kış boyunca elinden geldiğince sabırla bekleyip durmadan gidip bir şeyler çıkmış mı çıkmamış mı bakmaktan kendini alıkoymaya çalıştı. Bahar en çılgın beklentilerini bile geçmişti. Ağaçları fışkırıp büyümeye başladı. Sanki zamanın acelesi varmış da 20 yılda yapacağını bir yılda yapıyormuş gibi. Davet bahçesine çok güzel bir fidan boy verdi. Gümüşten bir gövdesi, uzun yaprakları vardı ve Nisan ayında altın renkli çiçeklerle dolmuştu. Bu gerçekten de bir Mallorn idi ve bütün civarın ilgi odağıydı. Daha sonraki yıllarda tüm zarafet ve güzelliğiyle büyürken uzak yakın bütün civara nam saldı. Ve herkes uzun yolculuklar yaparak onu görmeye geldi. Dağların batısında ve denizin doğusundaki tek ve dünyadaki en güzel Mallorn'du. 1420 yılı her şeyiyle şairde muhteşem bir yıl olmuştu. Sadece tam zamanında ve tam kararında çıkan harika bir güneş ve yağan nefis bir yağmur değil, sanki başka bir şey daha vardı. Bir zenginlik ve bereket havası, bu orta dünya üzerinden oynaşıp geçen bütün ölümlü yazların ötesinde bir güzellik ışığı vardı. O yıl doğan veya rahme düşen bütün çocuklar ve o yılda çok çocuk olmuştu, hem seyretmeye doyulmayacak kadar güzel hem güçlü olmuştu. Ve çoğunun da daha önce hobbitler arasında ender rastlanan altın rengi saçları vardı. Meyveler o kadar boldu ki genç hobbitler neredeyse çilek ve kaymak banyosu yapıyorlardı. Daha sonraları da erik ağaçlarının altındaki çimlere oturarak eski fatihlerin fethettikleri kalelerde kestikleri kellelerden yaptıkları yığınlar gibi çekirdeklerden minik piramitler yapıyorlar, sonra da yollarına devam ediyorlardı. Kimse hasta olmamıştı ve çimenleri biçmek zorunda olanlar haricinde herkes çok mutluydu. Güney topraklarda asmalar iyice yüklenmişti, yaprak rekoltesi şaşırtıcı boyutlardaydı. Her yerde o kadar çok mısır vardı ki o hasatta bütün ambarlar tıka basa dolmuştu. O yıl kuzey topraklar arpası o kadar kaliteli olmuştu ki 1420 maltından yapılan biralar uzun yıllar unutulmamış ve dillere destan olmuştu. Gerçekten de bir nesil sonra hanlardan birinde yaşlı bir babalığın parasını hak etmiş yarım litrelik bir maşrapa biradan sonra maşrapasını masaya koyup içini çekerek şöyle dediği çok duyulmuştur. "Ah, bu tam bir 1420 idi vallahi." Sam ilk başlarda Frodo ile birlikte pamuklarda kalmıştı ama yeni sıra evler biter bitmez babalığın yanına taşındı. Bütün işlerinin yanı sıra çıkın çıkmazını temizlenmesi ve restorasyon işlerini de idare ediyordu. Ama sık sık ağaç dikim işleri için şairde yolculuk yapıyorlardı. Yani Martin ilk günlerinde evde değildi ve Frodo'nun hastalandığından haberi olmadı. O ayın 13'ünde çiftçi Pamuk Frodo'yu yatağında yatarken buldu. Boynunda asılı duran beyaz bir taşı avuçlamıştı ve sanki bir rüya içindeydi. "Sonsuza kadar gitti," dedi. "Artık her şey karanlık ve boş." Fakat nöbet geçti. Sam ayın 25'inde geri döndüğünde Frodo iyileşmişti ve kendisi hakkında hiçbir şey söylemedi. Bu arada çıkın çıkmazı hale yola girmiş ve Merry ile Pippin Çukurçay'dan bütün mobilyaları ve eşyaları taşımışlar. Böylece delik kısa bir süre sonra eski halini almıştı. Sonunda her şey hazır olunca Frodo şöyle dedi. "Ne zaman yanıma taşınıp bana katılacaksın Sam?" Sam biraz garip bakıyordu. "Eğer istemiyorsan hemen gelmene gerek yok," dedi Frodo. "Ama biliyorsun babalık yakınlarda, sonra Dul Hanım gurultu ona gayet iyi bakar." "Mesele o değil Bay Frodo," dedi Sam ve kıpkırmızı kesildi. "Ne öyleyse?" "Gül, Gül Pamuk," dedi Sam. "Belki de benim dışarıları gitmemden hiç hoşlanmamış zavallı kızcağız. Fakat onunla konuşmamış olduğum için bunu bana söyleyememişti. Ben de onunla konuşmamıştım. Çünkü önce yapmam gereken bir iş vardı. Ama artık konuştum. Diyor ki zaten bir yılı boşu boşuna geçirdin. Niye daha fazla bekleyelim?" "Boşu boşuna mı deyiverdim ben de? Ben olsam öyle demezdim. Yine de ne demek istediğini anladım tabii. Anlayacağınız ikiye bölündüm." "Anladım," dedi Frodo. "Evlenmek istiyorsun ama aynı zamanda benimle birlikte çıkın çıkmazında oturmak istiyorsun, öyle mi? Ama Sam'ciğim bu çok kolay. En kısa zamanda evlen, sonra da Gül ile birlikte buraya taşının. Çıkın çıkmazı koca bir aileyi rahat rahat barındıracak kadar büyük." Ve böylece her şey yoluna konmuştu. Sam Gamgee Gül Pamuk ile 1420 yılının bu yıl düğünleriyle de ünlüydü. Baharında evlendi ve çıkın çıkmazında yaşamaya başladılar. Sam kendisini şanslı hissediyorsa Frodo daha da şanslı hissediyordu. Çünkü koca şairde onun kadar ihtimamla bakılan başka bir hobbit yoktu. Tamirat işleri planlanıp yoluna girdikten sonra o da kendine sessiz bir yaşam seçti. Bol bol yazdı ve yazdığı bütün notları kontrol etti. Belediye başkanı vekili görevini o yaz ortasındaki parasız panayır gününde devretti ve sevgili Will Nebze Ayak bir 7 yıl daha şölenlere başkanlık etme imkanı buldu. Merry ile Pippin bir süre Çukurçay'da birlikte yaşadılar. Er diyarı ile çıkın çıkmazı arasında yoğun bir trafik vardı. İki genç yolcu şarkıları, öyküleri, şıklıkları ve harika davetleriyle şairi birbirine katmıştı. Bey gibi diyordu halk onlara iyi niyette, çünkü onları parlak zırhlarıyla, nefis kalkanlarıyla şen şakrak, uzak diyarların şarkılarını söyleyerek midillilerini sürerken görmek herkesin içini ısıtıyordu. Artık iri ve görkemli görünüyorlarsa bile başka hiçbir değişiklikleri yoktu. Eskisine nazaran gerçekten de biraz daha nazik, daha neşeli olmaları hariç. Öte yandan Frodo ile Sam normal kıyafetlerine geri dönmüşlerdi. Sadece gerektiğinde ince dokulu, boğazlarından çok güzel broşlarla tutturdukları uzun gri pelerinler giyiyorlardı. Bay Frodo da sık sık ellediği bir zincire takılı beyaz bir mücevher taşıyordu boynunda. Artık her şey yolundaydı ve hep daha iyiye gitme ümidi vardı. Sam de bir hobbitin dileyebileceği kadar meşgul ve mutluydu. Bütün o yıl keyfini kaçıran hiçbir şey olmamıştı. Efendisi için belli belirsiz hissettiği bir endişe dışında. Frodo yavaş yavaş bütün şair işlerinden elini ayağını çekmişti ve Sam onun kendi ülkesinden ne kadar az gurur duyduğunu üzüntü içinde izliyordu. Çok az insan onun yapmış olduklarını ve maceralarını biliyordu veya öğrenmek istiyordu. Onlar daha çok Bay Meriadoc ve Bay Peregrine ve Sam bir bilseydi kendisine saygı duyuyorlardı. Sonra sonbaharda eskisinin bir gölgesi belirdi. Bir akşam Sam çalışma odasına girdiğinde efendisinin çok garip göründüğünü fark etti. Yüzü çok solgundu ve gözleri çok uzaklardaki bir şeyi görür gibiydi. "Neyin var Bay Frodo?" dedi Sam. "Yaralıyım," diye cevap verdi Frodo. "Yaralı. Asla tamamen iyileşmeyeceğim." Fakat sonra ayağa kalktı. Bunaltısı geçmiş gibiydi ve ertesi gün yine eski Frodo oldu. Sam o günün Ekim'in 6'sı olduğunu sonradan hatırlayacaktı. 2 yıl önce o gün fırtına tepesinin altındaki çukurda her yer karanlıktı. Zaman ilerledi ve 1421 yılı gelip çattı. Frodo Mart ayında yine hastalandı fakat büyük bir gayretle bunu sakladı. Çünkü Sam'in düşünecek başka şeyleri vardı. Sam ile Gül'ün ilk çocukları Mart'ın 25'inde dünyaya gelmişti. Sam o günü bir kenara not etti. "Şey Bay Frodo," dedi Sam. "Biraz sıkıştım. Gül ile birlikte onu Frodo ismini vermeye kararlaştırmıştık. Tabii izninle. Ama oğlan olmadı, kız oldu. Gerçi herkesin hayalini süsleyen bir kız çocuğu. Neyse ki bana değil de Gül'e benzemiş. Yani şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz." "Eh Sam," dedi Frodo, "eski adetlerin nesi var? Gül gibi bir çiçek ismi seçin. Şairdeki kız çocuklarının yarısının ismi böyledir. Bundan güzel ne olabilir?" "Haklı olmasına haklısın Bay Frodo," dedi Sam. "Yolculuklarım sırasında bazı güzel isimler duydum ama onlar gündelik yaşam için biraz abartılı kaçabilir. Babalık şöyle diyor, kısa seçimde kullanırken kesip kısaltmak zorunda kalmayasınız. Ama eğer çiçek ismi olacaksa uzunluğu benim için dert olmaz çünkü. Bilirsin ya, bence o çok güzel ve büyüdükçe daha da güzelleşecek." Frodo bir an için düşündü. Peki Sam, Elanor'a güneş yıldızına ne dersin? Lothlorien çimleri üzerindeki minik altın çiçekleri hatırlıyorsundur herhalde. Bu defa da sen haklısın Bay Frodo dedi Sam mest olarak. Benim istediğim de böyle bir şeydi. Minik Elanor hemen hemen 6 aylıktı ve 1421 yılı güze girmişti. Bir gün Frodo Sam'i çalışma odasının yanına çağırdığında, Perşembe günü Bilbo'nun yaş günü Sam dedi ve yaşlı Tuğuk'u geçecek 131 yaşında olacak. Olacak ya dedi Sam, harika biri. Şey Sam dedi Frodo, senin Gül ile görüşüp bir süre sensiz idare edip edemeyeceğini sormanı istiyorum. Tabii ki çok uzaklara veya çok uzun süre için değil dedi biraz dalgın. Şey bu pek olmaz Bay Frodo. Tabii ki öyle ama boş ver. Bana yolda biraz refakat edersin. Gül'e pek uzun sürmeyeceğini söyle. En fazla 2 hafta sonra sağ salim dönersin. Seninle birlikte Yarma Vadi'ye kadar gelip Bay Bilbo'yu görmek isterdim Bay Frodo dedi Sam. Ama öte yandan buradan başka bir yerde de olmak istemiyorum. Öylesine ikiye bölündüm işte. Zavallı Sam, korkarım kendini tam bölünmüş gibi hissediyorsundur dedi Frodo. Ama geçer. Senin sağlam ve kararlı olman gerekir. Olacaksın da. Sonraki 1-2 gün Frodo evrakını ve yazılarını Sam ile birlikte gözden geçirdi ve anahtarı teslim etti. Düz kırmızı deri kaplı koca bir kitap vardı. Koca sayfalar artık neredeyse tamamen dolmuştu. İlk başlar Bilbo'nun ince dolaşık yazısıyla doluydu. Fakat çoğu Frodo'nun sıkı akıcı yazısıydı. Kitap bölümlere ayrılmıştı fakat 80. bölüm bitmemişti ve bu bölümün ardında birkaç boş sayfa daha vardı. Başlığın bulunduğu sayfada birden çok başlık vardı birbirini geçersiz kılan. Şöyle ki, günlüğüm, beklenmeyen yolculuğum, gittim ve geldim ve sonra olanlar. 5 Hobbit'in maceraları, Bilbo Baggins'in kendi gözlerinden ve arkadaşlarının anlattıklarından derlediği muhteşem yüzüğün öyküsü, Yüzük Savaşı'nda neler yaptık? Burada Bilbo'nun el yazısı bitiyor ve Frodo'nun yazısı başlıyordu. Yüzüklerin Efendisi'nin devrilişi ve kralın geri dönüşü. Küçük halk tarafından görüldüğü şekliyle arkadaşlarının anlattıkları ve ariflerin bilgileriyle bütünlenmiş şairli Bilbo ve Frodo'nun anılarıdır. Bilbo'nun Yarma Vadi'de çevirmiş olduğu irfan kitaplarının özetiyle birlikte. Vay, hemen hemen bitirmişsin Bay Frodo dedi hayret etti Sam. Eh, sebat etmişsin doğrusu. Ben bitirdim Sam dedi Frodo. Son sayfalar sana ait. Eylül'ün 21'inde birlikte yola koyuldular. Frodo onu ta Minas Tirith'ten taşımış olan ve artık yol gezer dedikleri Midillisi'nde Sam de sevgili Billy üzerinde. Hoş, altın renkli bir sabahtı ve Sam nereye gittiklerini sormadı. Tahmin edebildiğini düşünüyordu. Ormanlık uça doğru kütük yolunu tuttular, Midillilerini serbest bırakmışlardı. Yeşil tepelerde kamp kurdular ve Eylül'ün 22'sinde akşam yaklaşırken yavaş yavaş ağaçların başladığı yere doğru inmeye başladılar. Şu kara süvari ilk ortaya çıktığında saklandığı ağacın ta kendisi değil mi Bay Frodo dedi Sam sol yanını işaret ederek. Şimdi bir rüya gibi geliyor. Akşam olmuştu. Onlar tahrip olmuş meşeyi geçip dönerek fındık çalılarından aşağıya doğru inerken yıldızlar doğu göğünde parıldamaya başlamıştı bile. Sam sessiz anılarına dalmıştı derken Frodo'nun alçak sesle kendi kendine şarkı söylediğini, eski yürüyüş şarkısını söylediğini duydu ama şarkının sözleri aynı değildi. Şu dönemecin ardındadır belki, yeni bir yol, gizli bir kapı. Bilmem kaç kez geçmişimdir önünden ama gün gelir saparım sonunda. Ayın batısına, güneşin doğusuna, uzanan gizli yollara. Ve sanki ona cevaben aşağıdan vadiden uzanan yoldan çıkıp gelen seslerin şarkısı duyuldu. A elberet giltoniel, silivren penna meriel, o menel aglar elenat, giltoniel a elberet. Biz bu uzak ülkede yaşayanlar ağaçların altında, batı denizleri üstündeki yıldız ay ışığını unutmadık hala. Frodo ile Sam durarak yumuşak gölgelerin içinde oturdular ta ki onlara doğru gelen yolcuların ışıltılarını görünceye kadar. Gildor ile zarif elf halkından bir kalabalık vardı. Sam hayretler içinde Elrond ile Galadriel'in de gelmekte olduklarını gördü. Elrond gri renkli bir pelerin giymişti ve alnında bir yıldız, elinde gümüş bir harp vardı. Parmağında da kocaman mavi taşlı bir yüzük. Vilya üçlerin en büyüğü fakat Galadriel küçük ak bir ata binmiş tıpkı ayın etrafındaki bulutlar gibi pırıl pırıl beyaz giysilere bürünmüştü. Kendisi de yumuşak bir ışıkla parlıyordu adeta. Onun parmağında da Nenya Mithril'den yapılan bir yüzük vardı ve bu yüzükte buzlu bir yıldız gibi parlayan tek bir beyaz taş bulunuyordu. Onların ardından küçük gri bir Midilli'ye binmiş ve görünüşe göre de uyuklayıp duran Bilbo geliyordu. Elrond onları vakarla ve samimiyetle selamladı. Galadriel de onlara gülümsedi. ''Evet efendi Samwise'' dedi Galadriel. ''İşittiğim ve gördüğüm kadarıyla armağanımı iyi kullanmışsınız. Şair artık her zamankinden daha kutlu, daha güzel olacak. Sam yerlere kadar eğilerek selam verdi ama söyleyecek söz bulamadı. Hanımın ne kadar güzel olduğunu unutmuştu. Derken Bilbo uyanarak gözlerini açtı. "Bakın hele Frodo," dedi. "Bugün yaşlı tuğku geçtim. Böylece o iş de halledilmiş oldu. Ve artık başka bir yolculuğa çıkmak için tamamen hazırım sanırım. Sen de geliyor musun?" "Evet, geliyorum," dedi Frodo. "Yüzük taşıyıcıları birlikte gitmeli." "Nereye gidiyorsunuz beyim?" diye bağırdı Sam. Sonunda neler olduğunu anlamıştı. "Limanlara Sam," dedi Frodo. "Ve ben gelemem, öyle mi?" "Evet Sam, henüz gelemezsin. En azından limanlardan öteye geçemezsin. Gerçi sen de yüzük taşıyıcısı olmuştun kısa bir süre içinde olsa. Senin zaman da gelebilir. Hep ikiye bölünecek değilsin ya. Tek ve bütün olmalısın uzun yıllar. Zevkini çıkartacağın, olacağın ve yapacağın o kadar çok şey var ki." "Ama," dedi Sam ve gözleri yaşarmaya başladı. "Ben sende daha uzun uzun yıllar şairin zevkini çıkartacaksın zannetmiştim yaptıklarından sonra." "Ben de öyle düşünüyordum bir zamanlar ama çok derinden yaralandım Sam. Şairi kurtarmaya çalıştım ve başardım ama kendim için değil. Bu hep böyle olmalı Sam. İşler tehlikeli olunca birileri vazgeçmeli, kaybetmeli ki diğerleri kazanabilsin. Ama sen benim varisimsin. Sahip olduğum ve olacağım her şeyi sana bıraktım. Sonra senin Gül'ün ve Elanor'un var. Daha minik Frodo, minik Gül ve Merry, Altın Bukle ve Pippin gelecek. Belki benim göremediğim daha çokları da. Olacaksın tabii ki. İstediğin sürece tarihteki en ünlü bahçıvan olacaksın. Sonra kırmızı kitaptan çok şey okuyarak geçip gitmiş olan çağın hatıralarını canlı tutacaksın ki halk büyük tehlikeyi hatırlasın ve sevgili ülkelerini daha da çok sevsin. Ve bunlar da seni öykünün sana ait bölümü sürdükçe mümkün olduğunca meşgul ve mutlu edecek. Haydi şimdi Midilli'ni sür yanımda." Bunun üzerine Elrond ile Galadriel yollarına devam ettiler. Çünkü üçüncü çağ bitmiş, yüzüğün günleri geçmişti. O zamanların öyküleri ve şarkıları sona ermişti. Artık orta dünyada kalmak istemeyen yüksek soy elflerinden birçoğu da onlarla birlikte geliyordu. Sam, Frodo ve Bilbo aralarında hem kutlu hem de acı yükü olmayan bir hüzünle sürüyordu Midillilerini ve elfler onlara zevkle hürmet ediyorlardı. Bütün bir akşam ve bütün bir gece şairin tam ortasından geçmiş olmalarına rağmen yabani hayvanlar hariç kimse onların geçtiklerini görmedi. Ya da en fazla orada burada gezginin biri ay batıya doğru giderken ağaçların altında hızlı bir pırıltı veya otlar arasından akan bir ışık ile gölge görmüştü. Ve şairden çıktıktan sonra ak yaylaların güney eteklerinden giderek ırak yaylalara ve kulelere vardılar ve uzaktaki denize baktılar ve böylece sonunda Midlond'a indiler. Lyon'un uzun halicindeki gri limanlara vardılar. Kapılara yaklaştıklarında gemi ustası Cirdan onları karşılamak için geldi. Çok uzun boyluydu ve sakalı çok uzundu. Gri saçlı yaşlı biriydi, gözleri hariç. Onlar yıldızlar kadar keskindi. Gelenlere bakarak eğildi ve dedi ki, "Artık her şey hazır." Sonra Cirdan onları limanlara götürdü. Burada beyaz bir gemi duruyordu. Rıhtımda kocaman gri bir atın yanında beyazlara bürünmüş bir şekil onları bekliyordu. Dönüp onlara doğru gelirken Frodo Gandalf'ın artık üçüncü yüzük olan muhteşem Narya'yı açıkça elinde taşıdığını gördü. Yüzüğün üzerindeki taş ateş gibi kıpkırmızıydı. O zaman gidecek olanlar mutlu oldu çünkü Gandalf'ın da onlarla aynı gemiye bineceğini biliyorlardı. Fakat Sam artık hüznü gönlünün derinliklerinde hissediyordu. Ona öyle geldi ki ayrılış bu kadar acı olunca eve yapacağı dönüş yolculuğu çok daha kederli olacak. Fakat daha orada öyle durmuş elflerin gemiye binişini seyrederken ve ayrılış için bütün hazırlıklar yapılırken Merry ile Pippin çıka geldiler. Pippin gözyaşları arasında güldü. "Daha önce de bizi atlatmaya çalışmış ama becerememiştin Frodo," dedi. "Bu kez neredeyse başaracaktın da ama yine olmadı. Gerçi bu kez seni ele veren Sam değil de Gandalf'ın ta kendisi oldu." "Evet," dedi Gandalf, "çünkü geriye bir kişi dönmektense üç kişi dönmek daha kolay. Evet işte sevgili dostlar, sonunda burada denizin kıyılarında orta dünyadaki yol arkadaşlığımız bitiyor. Barışla gidesiniz. Ağlamayın demeyeceğim çünkü bütün gözyaşları kötü değildir." Sonra Frodo, Merry ile Pippin'i ve son olarak da Sam'i öptü ve gemiye bindi. Yelkenler açıldı, rüzgar esti ve gemi yavaş yavaş uzun gri haliçten kaydı. Frodo'nun taşıdığı Galadriel'in şişeciği parıldayarak gözden kayboldu. Ve gemi yüksek denize çıktı ve sonunda yağmurlu bir gecede Frodo havada tatlı bir koku alıp su üzerinden bir şarkı sesi duyuncaya kadar batıya gitti. O zaman ona tıpkı Bombadil'in evinde gördüğü rüyadaki gibi gri yağmur perdesi gümüşten bir cama dönüşüp kalkmış gibi geldi. Ve o zaman süratle atan bir şafakta ak sahilleri ve gerisindeki yemyeşil toprakları gördü. Fakat limanda duran Sam'e akşam yerini karanlığa bıraktı gibi geldi. Gri denize bakarken suların üzerinde hızla batıda kaybolan bir gölge gördü sadece. Orada gecenin ilerleyen vakitlerine kadar durdu kaldı. Orta dünyanın kıyılarında sadece dalgaların ah edişlerini ve mırıltılarını duyarak bu sesler kalbinin derinlerine çöktü. Yanında Mary ile Pippin duruyordu ve hepsi sessizdi. Sonunda üç arkadaş geri döndüler. Eve doğru giderken bir daha hiç geriye bakmadılar. Shire'a dönünceye kadar birbirlerine tek bir kelime bile etmediler. Ama her biri ayrı ayrı yanındaki arkadaşlarından büyük bir teselli bulmuştu uzun gri yolları boyunca. Sonunda yaylalardan inerek doğu yolunu tuttular. Sonra Mary ile Pippin er diyarı yoluna devam etti. Daha yoldayken bile birlikte şarkı söylemeye başlamışlardı. Fakat Sam su başına dönüp tepeye vardı gün yine kavuşurken ve yoluna devam etti. İçeride sarı bir ışıkla bir ateş vardı. Akşam yemeği de hazırdı tahmin ettiği gibi. Gül onu içeri aldı, koltuğuna oturtup minik Eleanor'u kucağına verdi. Sam derin bir nefes aldı. "Eh, döndüm işte," dedi.